Çocuk Bahçesi. Sunan'ın Serçeleri 8. Bölüm. Yazan Gülten Dayıoğlu. Uygulayan Mehmet Çeliker. Yönetmen Zihni Göktay. Efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Bengül Erdamar, Suna Gamze Gözalan, baba Ali Yalaz, öğretmen Erdal Özyağcılar, ana Güler Ökten, kırmızı serçe Vildan Balçın, saka Osman Görgen, dost Nermin Denizci, başkan Çetin İpekkaya. Hem çok çalışkan hem çok yaramaz, birazcık da savruk bir kızdı Suna. 10 yaşlarındaydı ve eli avuca sığmazdı. Mahalledeki erkek arkadaşlarıyla ayak topu oynamaya kalkıştığı bir gün, kaçan topu alayım derken hızla gelen bir kamyonun altında kalmamak için kendini yana fırlatmış, oradaki bir kireç kuyusuna düşüp ayakları yanmıştı. Epey süre hastanede yattı. Şimdi annesinin pencere kıyısına çektiği koltukta bütün bir gün oturup kitap okuyor, bol bol düş kuruyordu. Kış sabahlarının birinde soğuktan yarı donmuş aç bir serçenin sanki "beni içeri alın" dercesine camı tıklatması, Suna'nın can sıkıntılarıyla geçen günlerini değiştirdi, ona renk ve can kattı. Sonra pencereye başka serçeler geldiler. Açılan pencereden odaya girip Suna'yla dost oldular. Onun başına, omuzlarına, ellerine konmaya başladılar. Yaz aylarının başlamasıyla bu serçeler doğa buyruğuna uyup kırlara açıldılar. Ama çok sevdikleri kızcağızı büsbütün yalnız bırakmadılar. Aralarında sözleşip anlaştılar. Artık her hafta serçelerden biri geliyor, Suna'ya birbirinden güzel öyküler, masallar anlatıp gidiyorlardı. 7. haftada öykü anlatma sırası kırmızı serçedeydi.
Kolay gelsin Suna. Yazı mı yazıyorsun?
Teyzeme mektup yazıyordum kırmızı serçem. Dalmışım, geldiğini duymadım. Hoş geldin. Sarı serçe daha bir hafta önceden bana çok ilginç bir öykü anlatacağını haber vermişti. Onu can kulağıyla dinlemeye hazırım. Hadi anlat lütfen.
Gerçekten çok ilginç. Ben bunu birkaç yıl önce arkadaş olduğum bir kırlangıçtan dinledim. Afrika'nın ilkel topluluklarından birinde birbirini çok seven iki kardeş yaşıyormuş. Büyüğü Saku 14'ünde, küçüğü Tutumba ise 12 yaşındaymış. Hiç ayrılmazlarmış birbirlerinden. Ormandan ceviz toplar, kuş avlar, kuru kütükleri ve ağaç dallarını yakacak olarak kullanmak üzere eve taşır, içi oyuk kabaklarla kaynaklardan su getirirlermiş. Çok çalışkanlarmış yani. Bir gün köye beyaz yabancılar gelir. Köylülere cicili bicili armağanlar dağıtırlar. Çocuklar şekerlerden, renkli boncuklardan ve dağıtılan oyuncaklardan pek hoşlanırlar. Beyazların yanında bir de genç bir bay vardır.
Merak yüzünden mi gelmiş daha oralara?
Hayır, kırlangıç arkadaşımın bana anlattığı gibi anlatacağım. O bir öğretmendi. Uğraşıp didinerek köyde bir okul açılmasına ön ayak oldu. Zenci çocukları çevresine toplayıp onlara önce kendi yabancı dilini öğretti. 2 yıl sonra 100 kadar zenci çocuğu beyazların dilini öğrenmiş oldu. Okulda çeşitli bilgiler edinmeye başlamışlardı. Zenci analar babalar çocuklarındaki olumlu gelişmeleri görünce öğretmene candan bağlandılar. Onun her istediğini seve seve yerine getiriyorlardı. Saku ile küçük kardeşi Tutumba da gidiyordu bu okula. Öğretmen ülkesine yazdığı mektuplarda Tutumba'nın olağanüstü parlak zekasını öve öve bitiremiyordu. Bir gün ülkesindeki ilgililerden bir mektup aldı. Tutumba'yı o yabancı ülkeye çağırıyor, onun yararlı bir insan olarak yetişmesi için gereken her şeyi yapacaklarını yazıyorlardı.
Tutumba da gitti mi hemen?
Gitmedi. Anasıyla babasından, abisi Saku'dan ayrılmak istemiyordu. Babasını daha önce razı eden öğretmen ona gideceği yerlerin resimlerini gösterdi. Kentleri, köyleri, trenleri, vapurları, otomobilleri, sinemaları, stadyumları, giyeceği, yiyeceği şeyleri saydı. Hepsi birbirinden ilginçti. Tutumba böylece köyden ayrılmaya karar verdi. Onu büyük bir törenle uğurladılar. Saku kardeşi gidince çılgına döndü. Öğretmene düşman kesildi. Okula da gitmez oldu.
İyi ama öğretmen niçin ayırdı onları birbirinden?
Kavrayışı kıt, belliği zayıftı Saku'nun. Bir şeyi kafasına yerleştirmek için belki yüzlerce kez anlatmak, açıklamak gerekirdi. Anasıyla babası da çok üzülürlerdi bu durumuna. Saku öğretmenden öc alma duygusuna kapılmıştı. Nasıl bir şey kafasına zor giriyorsa, kafasına, zihnine giren şey de kolay kolay çıkmıyordu zihninden. Günlerce düşünüp taşındı. Sonunda ilginç bir öc alma yolu buldu. Birkaç gün üst üste ormana giderek yılan yuvalarını araştırdı. Zehirli yılanlardan birinin yuvasında bir avuç dolusu yılan yumurtası buldu. Hemen aldı onları. İri bir yaprağa sarıp oradan uzaklaştı. Köyde herkes erken erken yatardı.
Saku ne yapacak ki o yumurtaları?
Anlatıyorum. Anasıyla babası uyuyunca kendi evinden çıkıp bayan öğretmenin evine yollandı. Bahçeyi çeviren çitten kolayca atlayıp geçti. Eve sokuldu. Evin önündeki ağaçlardan birinin altına bir karış derinliğinde bir çukur kazdı. Yılan yumurtalarını yerleştirdi o çukura. Üstlerini yalap şap örtüp oradan hızla uzaklaştı.
Niyeti ne peki?
Niyeti kendisini sevgili kardeşinden ayıran öğretmeni öldürmekti.
Eyvah!
Bunu doğrudan doğruya yapamadığı için bu yola başvurmuştu. Yılanlar yumurtadan çıkıp büyüyecek, bahçede yuvalanacak ve bahçe işleriyle uğraşmayı çok seven öğretmeni sokup öldüreceklerdi.
Eyvah, biri görse de engel olsa bari.
Birkaç gün sonra bir öğle zamanı eve dönen öğretmen o gün ağaçların diplerini çabalayıp kabartmak istiyordu. 2-3 ağacın dibini kabartıp suladı. Sonra birden ağaçlardan birinin dibinde kımıl kımıl oynaşan yılan yavrularını gördü. Hepsi yumurtadan yeni çıkmışlardı.
Aman iyi, madem gördü taşla essin gebersin onları.
Böyle düşünmedi öğretmen. Hemen eve koştu, bir tabak süt getirdi. Yılan yavrularını dizdi tabağın kıyısına. Yılanlar önce sütle ilgilenmediler. Ama bir süre sonra süte burunlarını sokup çıkarmaya başladılar. Birkaç gün geçince öğretmen onlara süt yetiştiremez oldu. Bu durumdan çok hoşlanıyordu. Okuldan döner dönmez ilk işi yılanlarını beslemek oluyordu. Böylece birkaç ay içinde 8 tane yılan adam akıllı gelişip büyüdüler. Bütün gün bahçede geziniyor, öğretmen ağacın dibine süt kabını koyar koymaz kıvrıla büküle kabın çevresine toparlanıyorlardı. Ya buna ne dersin?
Ne diyeyim, şaştım kaldım.
Tıpkı senin gibi öğretmeni birkaç kez gözleyen Saku da şaşıp kalmıştı bu işe.
Elbette bir gün bu dostluk bozulur. Hiç yılan insana dost olur mu? Birinden birinin onu ufacık bir dişlemesi bile yeter.
O yılanların zehirli olduklarını sanırım bilmiyordu öğretmen. Çünkü ara sıra eline birini alıyor, parmaklarının arasında telaşla kıvrılıp bükülmesini gülümseyerek izliyordu. Yılanlar onu tanıyorlardı. Hayatlarını onun verdiği sütle sürdürdüklerini biliyorlardı. Ona iyice alışmışlardı. Öğretmen onların fotoğraflarını çekip ülkesindeki yakınlarına yollamıştı. Derken dostlarından biri yazdığı mektupta uyardı onu.
Sevgili Jimmy, mektubunda gönderdiğin yılan resimlerini görünce dehşete kapılmaktan kendimi alamadım. Bir de onları sevdiğini, okşadığını yazıyorsun ki aklım durdu. Kuzum, hemen başından atmaya bak onları. Tanrı korusun, bunlar çok zehirli yaratıklardır. Bir şey değil, senden ikinci bir haber alana kadar beni meraktan burada uyku tutmayacak.
Oysa öğretmen yılanların dostluğuna çok güveniyordu. Arkadaşına şöyle yazdı.
Sevgili Jennifer, merak etme. Beni ısırmaları için hiçbir neden yok. Onları besliyorum. Üstelik seviyorum da. Sevgi elektrik gibidir. Canlıdan canlıya akar. Onlar sevildiklerini pekala anlıyorlar.
Hay Allah, görüyor musun?
Kısacası öğretmen zehirli yılanlarla ilginç bir sevgi ve dostluk denemesine girişmişti. Öte yandan Saku'nun beyaz adamdan öc alma tutkusu azalacağına günden güne güçlenip çoğalıyordu. Kurduğu tuzağın başarıya ulaşamaması öfkesini ve kinini daha da kamçılamıştı. Zihninde şunları kuruyordu.
Bu beyaz adam kesinlikle ölmeli. Anamı, babamı, hatta kabilemiz başkanını kandırıp kardeşimi beyaz insanların ülkesine yolladı. Zavallının orada kim bilir başına neler geldi. Beyazlar belki de ona işkence ediyorlar. Onunla eğleniyorlardır.
Bazen de kardeşinin beyazlar ülkesinde iyi bir okulda, güzel giysiler içinde, en tatlı ve güzel yiyeceklerle karnını doyurarak okuyup büyüdüğünü düşünerek o zaman da kıskançlık damarları kabarıyordu.
Her iki duruma da beyaz öğretmen neden oldu. Bunun için o kesinlikle ölmeli.
Bir gün Tutumba'dan yabancı ülkeyi, oradaki yaşantısını anlatıp açıklayan, özlemlerini dile getiren uzun bir mektup gelince Saku'ya adeta gün doğdu.
Kardeşinden gelen şu mektubu babanla bana okur musun Saku?
Ben el yazısını pek sökemiyorum. Akşam öğretmeni yemeğe çağıralım, o okusun.
Oğlum, konağa sunulacak yemeğimiz yok ki.
Ben öğleden sonra göle gider, güzel balıklar tutarım anne.
O zaman olur belki.
Babam da okula gitsin, çağırsın onu yemeğe. Öğretmen görgülü biri. Bizi zaten biliyor. Vara yoğa, çoğa aza bakacak insan değil.
Gece yemekten sonra kardeşinin uzun mektubunu öğretmen ikinci kez okurken Saku ortalıktan yok oldu. Öğretmen bir süre daha kaldıktan sonra izin isteyerek Saku'ların evinden ayrıldı. Saku'nun babası bir çıra yakıp onu evinin kapısına kadar götürdü. O gece Saku eve dönmedi. Anasıyla babası belki bir arkadaşının kulübesinde kalmıştır diye düşünerek arkasını aramadılar. Ertesi sabah öğretmen yılanlarını doyurmak için erkenden bahçeye çıktı. Büyük süt kabını her zamanki yerine koyduğunda 7 yılan geldi, 8.'si gelmedi. Merakla bahçeyi araştırmaya başladı. Birden ileride çitin dibinde iki büklüm olmuş Saku'yu gördü. Saku ölmüştü. Bedeni mosmordu. Yanındaki 8. yılan uzanmıştı. Başı taşla ezilerek öldürülmüştü yılan.
Koşun, koşun, koşun gelin. Saku ölmüş. Onu benim bahçemdeki yılanlardan biri sokmuş.
Aman aman Tanrım.
Hemen gidelim.
Ama kabile başkanı da gelsin. Olay büyük ve çok korkunç.
Siz hemen gidin, ben çağırırım.
Oğlum, canım oğul.
Öğretmen, bu kabak tas içindeki yılan yumurtaları da sizin mi?
Hayır, benim değil.
Bakın, şurada Saku'nun ellerinin biraz ötesinde buldum. Herhalde Saku'nun elinden fırlamış olacak.
Ama Saku ne yapsın o yılan yumurtalarının, ne işine yarar?
Bence hem bunun hem de Saku'nun sizin bahçenizde işi neydi, onu düşünmeli.
Anlayamadım.
Siz dün gece neredeydiniz?
Saku'ların evinde konuktum. Yemek yedik birlikte. Tutunmadan gelen mektubu okudum onlara.
Peki Saku neredeydi?
Yanımızdaydı.
Ama kardeşinin mektubu ikinci kez okunurken yanımızda değildi. Bir arkadaşına gittiğini sandık. Seslendik, çağırdık, cevap vermedi.
Evet, öyle.
Şimdi bütün bunlardan bir şey çıkmıyor mu? Bir şey anlaşılmıyor mu?
Ne gibi?
Biraz düşünürsek çok şey anlaşılır.
Saku, Saku böyle ölmemeliydi.
Sus, sus, ağlama kadın. Ben senin yerinde olsam ağlamam.
Yoo, neden? Oğlumuz o bizim.
Ama çok kötü yürekli bir oğul.
Saku kötü bir çocuk değildi.
Kimse bilmiyor ya, kötünün de ne kötüsüymüş meğer.
Şey, epeyce tembeldi, kafası pek çalışmazdı. Ben başka kötülüğünü de görmedim. Hatta bunlara kötülük de diyemem. Bir eksiklik sadece.
Kadın, söyle. Öğretmeni sizin eve çağırtan kimdir?
Saku istemişti çağırmamızı. Kardeşi tutunmadan gelen mektubu okutmak için.
Ama kendisi sonuna kadar dinlememiş. Çıkmış dışarı. Nereye gelmiş? Öğretmenin evine. Evde öğretmen yok. Biliyor. Elinde ne var Saku'nun? İçi zehirli yılan yumurtası dolu bir bal kabağı tası. Ne yapacak onu? Yokluğundan yararlanıp öğretmenin odasına koyacak. Yumurtalardan çıkan yavrular odanın gizli köşelerine yayılacak. Sonra birinden biri rastgele öğretmeni sokup öldürecek.
Beni mi?
Evet, sizi.
Ama nasıl olur? Böyle bir şey nasıl düşünür? Benim kendisine en küçük bir kötülüğüm dokunmadı ki.
Ona göre dokundu. Kardeşi Tutumba'yı beyazlar ülkesine yolladınız. Tutumba ilerleyecek. Saku yaya kalacak. Kafası böyle çalıştı. Adamlar gelsin kaldırsınlar ölüsünü. Başını taşla ezdiği şu ayağını sokan yılanı da gömsünler bir yere. Bence Saku cezasını kendiliğinden buldu. Tastaki yumurtaları götürüyorum. Yok ettireceğim.
Thank you.
Suna'nın Serçeleri adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.